Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Hiçbir zaman bu konu üzerine bir araştırma yaparım, okuma yaparım diye düşünmemiştim. Hatta planda gerçekten olmayan bir konuydu. Utanç, utanmak konusu. Ben mükemmel olmakla ilgili bir çalışma yaparım diye düşünmüştüm ama nasıl olduysa bir şekilde bu Mükemmel Olmamanın Hediyeleri adlı kitap Instagram'dan paylaşmıştım. Bu kitabın aslında ilk yarısı diyelim ki neredeyse utanç üzerine diyebilirim. Kırılganlık, utanç üzerine, kusurlarımız üzerine bir kitap oldu. Ve hiçbir zaman düşünmediğim bir konuydu. Hakkında konuşmanın ve düşünmenin, en önemlisi de pratik yapmanın hayatımı ne kadar değiştirdiğini inanamazsınız. Yani tabii ki de 360 derecede değişmiş değilim ama çok önemsediğim bir konu değildi. Muhtemelen bunu dinleyen çok kişi de önemsemiş değil. Ama siz bir dinleyin. Ne kadar çok önemli bir konu olduğunu fark edeceksiniz. Çok müthiş bir konu. Çünkü niye biliyor musunuz? İnsan olabilmek için gereken en önemli şey aslında vicdan belki değil mi? Yani mantık dışında belki diyebiliriz biz bunu. Bu hisse sahip olmayan ve yaptığı yanlış şeylerden utanmayan insanların empati yapabilmeleri mümkün değildir. Ve bu konu neden önemli? Çünkü ikili ilişkiler çok yaşıyoruz değil mi hayatımızda? Yani herkes 7/24 yalnız değil yani. Mutlaka iş yerinde, okulda, ilişkide, bir şekilde ailende konuşuyorsun insanlarla. Ve insan olabilmenin en önemli unsuru buymuş meğersem aslında. En önemli değil ama önemliler içerisinde aslında, önemli unsurlar içerisinde yer alıyor. Ve utanmanın sebepleri üzerine araştırmacı Brené Brown'dur. Kendisi utanç araştırmacısı. Bu işe yıllarını vermiş. Çok güzel bir insan. Ben çok bilmiyordum, tanımıyordum. Duymuştum ismini ama hiç okumamıştım kitaplarını. Daha çok böyle ben bilmiyorum, İşte anlamıyorum, yapamıyorum, korkuyorum, güçsüzlüğüm var, mükemmel değilim. Yani bu tarz şeyleri, bunu fark etmenizden ödüm kopuyor diyenler için bir konu. Hani ben bilmiyorum ki, ben yapamıyorum ki değil de neden yapamıyorsun? Yani burada utandığın şey ne, çekindiğin şey ne? Çok kırılganım, güçsüzüm, neden? Bunun altında yatan şey ne? Ve eğer ki anlasanız bunun altında yatan şeyler ne, başkaları bunu anlarsa ödüm kopar bundan. Farkındalığımız olmadığından mı bilmiyorum ama gerçekten bu kitabın korkularımız üzerine çok güzel gittiğini düşünüyorum. Utanma neticede bir insanlık halidir ama utanmazlık ise bu halin yokluğu demektir, değil mi? Bazen insan utanmaz da olmalı. Yani adaleti dillendirirken mesela. Örneğin bir olay oluyor ve sesini çıkarman lazım, değil mi? Çok karşılaşıyoruz. Ama cesarete gelemiyorsun, utanıyorsun, çekiniyorsun. İlk ben olmayayım diyorsun, başkası ses çıkarsın. 2, 3, 4, 5 insan ses hala utanıyorsun, hala çekiniyorsun sesini çıkarmaktan. Topluluk içerisinde olsun ya da genel. Ve böyle böyle aslında ne oluyor? Utanmaz olmak da bir nebze de iyi bir şey değil. Ne kadar çok negatif bir şey olarak bize tanıtılsa da bu duygu, iyi tarafları tabii ki de var. Şu an biz bunun iyi veya kötü yanlarını tartışacağız ama ben bu konuyu araştırırken bir başka bir konu da hiç görmediğim, bilmediğim bir şey. Bir insanda ağır damarının olmasıymış. Ben hiç böyle bir şey, damarın olduğunu hiç duymamıştım. Yani ağır damarım var mı, yok mu? Bu da şeyden geliyor, ağırsız kelimesinden. Hani utanmaz, bunu anladık, utanmanın karşıtı. Bir de arsız vardı ya, terbiyesiz, arsız. Arsızlık aslında utanmaz olmanın bir eşit kelimesidir. Bu da bir insanın ağır perdesi yırtılınca o artık insan dışı bir yaratık olur. Yani ağır perden yırtılıyor artık. Yani o kadar utanmazsın ki, o kadar yüzsüzsün ki ağır perden yırtılmış. Böyle bir deyim varmış meğersem, ben de hiç çok duymadım. Yani arsızı biliyorum da ağır perdesi denilen bir şey, ağır damarı yırtılması vesaire hiç. Yani öyle küçük bir damar ki kılcalının seviyesinde bile. Hani ben bunu çünkü bulmaya çalışıyorum ve bakıyorum fotoğraflar falan Google'da damarlara. Nerede diyorum ya, o kadar küçük ki gerçekten ağır damarı tıkanıklığı diye de bir şey varmış hatta. Neyse, ben o, siz hiç bunu sormayın yani, ben gerçekten o bu ağır damarını bulmak için. Yani bir baktım ki o Arkas gemicilik şirketi varmış. Onun sitesinde buldum kendimi. Yani gemicilik şirketinin tarihini falan okuyordum. Neyse. Dolayısıyla utanma aslında ne kadar çok negatif bir şey olarak tanınsa da biz bunun biraz daha olumlu yanlarına da bakacağız bugün. Ve birazcık etimolojik kökenine bakalım kelimenin. Köken olarak ot, oddan gelmekte aynı zamanda. Utanan kişinin çünkü yüzü kızarır değil mi? Od. Od nedir? Mesela kırmızı renkte olan bir şey, ateşlenen bir şey. Buradan geliyor yüz kızarması. O nedenle hani insanın yüzü kızarır, böyle kıpkırmızı olsun, sanki bir allık efekti, allık sürmüşsün yanaklarına gibi. En azından bende öyle oluyor ve yüzünüzü kaybettiğiniz, yüzsüzleştiğiniz, yüzünüzün kızardığı, sınırlarınızın kalktığı, dolayısıyla en çıplak olduğumuz kısım bu bizim. Yani yüzün yok oluyor. Çıplaklıktan mesela neden utanırız? Böyle bir bağlantı kurulabilir belki. Şimdi bu dini mevzulara gidiyor. Oralara hiç giremeyeceğim. Çok beni aşan konu olur. Adem Havva konuları. Ama Almanca'dan bir de biz bakalım bu kelimenin kökenine. Ben bu kelimeyi telaffuz edemeyeceğim maalesef. Şimdi Google Translate'den seslendireceğim. Çünkü ben bu çok komik bir şekilde telaffuz ederim. Şöyle.
Sich entblößen.
Ne demek? Yani utanmanın Almanca'daki karşılığı aslında. İlk başlarda böyle şey geliyor aslında bu kelime anlamıyla. Yüzünü kaybetmek gibi. Ben de öyle anladım. Yani yüzünü kaybetmek anlamına geldiği. Bence çok haklı bir yerden. Çünkü aslında Latince kökenli olarak kullanılan bir kelime olduğu için person kelimesiyle de alakalıdır. Dolayısıyla kelime olarak, metaforik olarak insanın personası, maskesi demektir aynı zamanda. Maskenin ortadan kalkması. Bir insanın birkaç personası olabilir ya. Onunla ilgili de çok bağlantılı bir şey. Peki utanç duygular arasında nereye hapsoluyor? Nerede görebiliyoruz biz utancı en çok? Şimdi bu küçümsenecek bir konu olabilir. Bu arada siz utancı derken ne anlıyorsunuz mesela? Çok sıradan olaylar olabilir. Ay çok utandım vesaire böyle. Hani işte ne diyelim böyle en sıradan olaylar. İşte burnunu karıştırıyorsun ya da bir belki bir ter kokusu, belki bir dışsal görünüm, belki bir birisinin görmek istemediği böyle sıradan bir şey yapmışsındır. Böyle şeyleri burada kastetmiyorum bu arada. Utanç derken, utanmak derken. Bunlar geçici şeyler yani. Hani gülersin, kahkaha atarsın, geçiştirirsin. Çok daha derinde olan şeyler ve herkeste var bu. Hiç bende yok demeyin. Bu utanç konusuyla kendi başımıza geçken çok zor utanırız bu arada. Yani kendi başına tek yalnız kaldığında hani ben çok utandım demezsin. Utancın olabilmesi için öncelikle mutlaka bir başkasının olması gerekiyor. Bunu en iyi Yalın Alpay anlatıyor. Mutlaka onu izleyin. Öteki ile ilgili utanç ve öteki kavramını felsefik anlamda daha derin anlatıyor tabii. Ve ne oluyor? Bu öteki diyelim ya da ben başkası diyorum işte başka bir insan diyelim. Başka bir insan benim yaptığım şeyi görüyor ve ben utanıyorum. Ancak böyle bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Dıştan bizim eylemimizin yakalanması. Ah yakalanıyorsun yani sonuçta ortaya çıktı. Utanç böylelikle çok negatif aynı zamanda güçlü bir duygudur. Başkalarından gizlemekle kalmıyoruz. Bunu aynı zamanda sürekli önlemler alıyoruz. Yani sonsuza kadar, mezara kadar, mezara kadar kendimizi götürmeyi düşünüyoruz bu utançların hepsini. Peki size bir sorum var. Utanan kişiyi nasıl anlarsınız? Yani örneğin yakalamak istiyorsunuz değil mi? Yani ben şimdi yakalayacağım seni bak dersin. Utandığını bir şekilde anlarsın. Bir sürü fiziksel özellikler olabilir bunlar ama en güzeli yine Yalın Alpay'ın örneğinden yola çıkarak söyleyeceğim. O bunu rahimimize saklanmak gibi çok güzel bir şekilde metaforik anlamda anlatıyor. Çünkü çok haklı yani aynı zamanda başı hemen öne doğru eğilir çünkü insan. Göz temasından çekinirsin ve suratın kızarıklaşır. Kişi orada yokmuşçasına değil mi? Yani hani böyle yerin dibine batıyormuşçasına. Hani dersin yerin dibine girdim yani gerçekten. Yeri yalarsa da yerin dibine girsem dersin. Yani orada olmak istemiyorsun ve böyle içine kapanırsın, kambur olursun, küçülürsün. Omuzlar içeriye girer, baş öne doğru eğilir. Olabilecek en küçük haline. Çünkü yok olamıyorsun. Belli ki bir yer yarılsa gerçekten yerin dibine girersin zaten o an. Ve ne oluyor? Bu böyle rahimdeymişçesine gizlenmiş hale dönüyorsun. Çünkü aslında en kökeninde çünkü gizletmek istiyoruz ya hep böyle utançlar hiçbirisi aşikar değil yani. Bu arada bu Almanca'da olan kelimeyi konudan konuya geçtim. Bak tamam. Neyse bunu da söyleyeyim. Tekrar buraya geleceğim. Bu Almanca'da olan kelime ne demedik? Dur onu telaffuz edemeyeceğim.
Sich entblößen.
Bu. Aslında ortaya çıkmak da anlamına da geliyor bir taraftan. Aşikar olmak, ortaya çıkmak. Bak bu buralarda bence çok yerine oturuyor gibi mi geliyor? Ya da ben mi öyle düşünüyorum ya? Bazen bir şeyleri kendi kafamda oturtuyorum sonra anlaşılır diye düşünüyorum ama sonra bir kendimi dinlediğimde diyorum ki ne saçmalamışım ya hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Neyse yani utanç verici bir şey olduğuna genelde gizlersin diyoruz. Biz onu gizli tuttuğumuzda ama kötü bir şey oluyor. Ne oluyor? İltihaplanıyor ve büyüyor. Yani sen zannediyorsun ki ah gizledim ben onu tamam ya bastırdım unuttum gittim bitti gitti. Hayır değil. Öyle bir mühürleniyor ki içinde ve büyüyor büyüyor büyüyor büyüyor. Her böyle saçma sapan olaylarda bile ortaya çıkıyor. Bir böyle derinine gitsen bakacaksın ki ya meğersem ben şöyle bir çocukluğumda bilmem işte 3 yaşımda 5 yaşında böyle utandırılmışım. Şu an altında neden buymuş. Ya anladınız mı neden önemli? Hani bunun altına indiğinde bir şeylerin altına her şeyin altından çıkabilecek seviyede yani. Hani bu korkuyla da ilişkili bir şey ya çünkü. Bu nedenle önemli olan şey burada utancı, utandığımız şeyleri paylaşabilmek. Ama bununla ilgili ben çok daha detaylı anlatacağım birazdan. Şimdi birazcık bu utanmanın gizli olan tarafına bakalım. Ya biz bunu niye gizliyoruz ki bu kadar? Yani hani ne olacak da böyle ben burada utançlarımı anlatsam şimdi mesela? Ne güzelsiniz de dinlersiniz, utandığım şeylerden keyif alırsınız, kahkaha atarsınız. Çünkü korktuğum şey benim burada ayıplanmak. Tabii ki çok korkuyorum. Yani yarın bir gün sizden birisini ben yolda gördüğümde ya da işte birisi arada beni telefonla diyor. Ya sen utanmıyor musun Türkan? derse sen ne biçim insansın ya? Sen ne biçim bir insan oldu derse ayıp değil mi yaptığın şey falan? Yerin dibine girerim yani. Gerçek anlamda yerin dibine girerim. O nedenle gizliyorum ben de utançlarımı herkes gibi, sizin gibi. Ve eylemimiz ayıplanmazsa eğer tabii ki de ben mesela şey düşünsem ya tamam ya ne güzel işte keyifleniyoruz burada hani neşelenelim anlatayım biraz gülelim geçelim olabilir ama ben eminim ki ayıplanacağım. Bu bana bir şekilde ayıp belki zamanında çok ayıplandığımız için aslında olmuş bir şey bu. Ve çok normal bir şey aslında bir taraftan da. Bu durumumuzda aslında bizde eylemimiz ayıplanmıyor. Direkt benliğimiz ayıplanıyor. Kişiliğin ayıplanıyor. Hani şey denmez. Sen nasıl bunu yaptın denmez. Sen nasıl bir insansın denilir. Ne biçim bir insansın ya sen. Eğer şimdi burada bak ben bunu bu kitabı okurken veya bu konuyu çalışırken beni en aydınlatan konulardan bir tanesi buydu. Buraya dikkat. Utanma ve suçluluk arasındaki fark. Çünkü ben bunu çok karıştırıyormuşum meğersem. Yani utanmayı zaten üzerine düşünmüyormuşum da doğru dürüst. Ama önemli olan burada eylem ayıplanıyorsa mesela yargılanmak işte eleştiri vesaire diyelim biz buna. Ayıptan, ayıp eğer kelimesini sevmediyseniz eleştiri. Birisi sizin yaptığınız şeyi eleştiriyorsa buna suçluluk deriz. Bu bir utanma değildir yani. Ayrı ayrı şeyler bunlar. Utanan insan ise direkt benliğine olan bir şey o. Niye böyle yaptım demek yerine ya ben nasıl insanım ya? Ya ben ne biçim bir insanım ya? Der. Benlik hedef alınır. Utanan insan bu nedenle benliğine ara vermek ister. Bir boşluğa girmek ister. Yok olmak ister. ben aslında yokum. ya onu koyacağım ben bir yere bulabilirsem. Utanç her şey gibi günümüzde bölünmüştür. Buna çok farklı farklı anlamlar oldu. Ben çalışma, araştırma süreci içerisinde. Utanç, yapay utanç, gerçek utanç, toksik utanç, işte iyi utanç, kötü utanç, negatif utanç, negatif utanç, pozitif utanç vesaire. Hepsinden çok korkuyorum hangisini kullansam diye. Çünkü hani bu terimler hepsi bilmiyorum yani. Ya korkmak da değil de işte ne bileyim çekiniyor insan hani şimdi. O nedenle bence en böyle eleştirilemeyeceğim şey yapay kelimesini kullanmak. Şimdi literatürde böyle bir kelime var mı yok mu onu bilmiyorum ama bence en rahatı bu. En azından toksik utanç derken altından bir sürü şey çıkıyor çünkü biraz daha derin bir konu gibi duruyor. Yapay ve gerçek diyeceğim. Siz bunu farklı farklı anlamlarda algılayabilirsiniz. Ama belli ki yapay olan negatif olan bir şeydir aynı zamanda. Yapay olan toksik olan bir şeydir değil mi? Yani gerçek olan da daha istediğimiz bir şey olabilir. Daha bizim özümüzle ilgili bir şey olabilir. Pozitif bir şey olabilir. Böyle ayrım diyelim. Şimdi insanlar kendi öz utanç duygularına ulaşmadan aileleri tarafından, işte öğretmenleri tarafından, arkadaşları, eşleri, en önemlisi de medya, sosyal medya şimdi de ve siyaset tarafından öylesine utandırılmıştır ki bu yapay utanca dönüşmüştür. Yani bizim aslında gerçek utancımızın olmadığı bir şey bu. Örnek olarak yoksul olmak mesela. Yoksul da demeyelim de biraz mesela ekonomik durumun iyi değil mesela. Özdeki gerçek utanma duygusunun çalışmasına sebep olacak bir şey değil mesela bu. Hani olabilir ekonomik durumun iyi olmayabilir. Ancak sistem tarafından yapay utanç hissetmemize neden olur bu. Utanırsın yani bundan. Çünkü görebiliyorsun. Başkalarının daha iyi durumda olduğunu görebiliyorsun. Şimdi sistemin şu an en çok beslediği duygular zaten bunlar. Yetersizlik, değersizlik, utanç, kaygı, bütün negatif dediğimiz belki duygular diyebileceğimiz bütün duygular neredeyse. Hepsini sistem çok güzel besliyor. O nedenle bizim uyanık olmamız gerekiyor aslında. O nedenle bu konular üzerinde. Ya bende bundan hiçbir şey yok. Ben gayet mutluyum. Hayır. Sen gayet mutlu değilsin. Sen sadece çok iyi bir şekilde itaat edebiliyorsun. Ve bastırdığın için her şeyi, sistemin istediği her şeyi yaptığı için ve aslında gerçek anlamda benliğini hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde benliğin ortada yok. Kendi gerçek kimliğinle hiçbir şekilde yüzleşmiyorsun. Ve zannediyorsun ki bende hiçbir sorun yok. Benim terapiye, benim okumaya, benim kendimi geliştirmeme, benim felsefeye, psikolojiye ihtiyacım yok. Öyle bir dünya yok maalesef. Çünkü duyuyorum ben de bazen bunu. Öyle bir dünya yok. Hepimizde, çoğumuzda var. İlla yetersizsin, değersizsin, işte utanç kaynağısın demiyorum. Ama bu negatif duygular mümkün değil ya. Hani bilmiyorum. Yani böyle bir büyük bir ülkede, büyük bir şehirde yaşadıktan sonra, böyle bir çağda yaşayınca ve bu kadar sorunlar içerisinde senin hepsinden sıyrılıp ben çok iyiyim, çok mutluyum demen, hiçbir sorunla uğraşmıyorum demen, bilmiyorum ne kadar gerçekçi. O bastırdığın şeylere bir bakmayı ne dersin? Bir de şöyle bir şey var, çünkü sistemin şu an en çok beslediği şeyler, dedik ya hani, yapay utancı besliyor çünkü en... Mesela geliştirici de özünüzü koruyucu olmadığından elinizdeki değiştiremeyeceğiniz koşullar ya da örneğin bu tersizlik duygusu ile insana kötü hissettirilir. Yetersiz hissedersin kendini bir şekilde. Sistemin kullandığı duygular üzerine bir sürü şey yazıldı. Yani bu çok da konuşuldu. Bence sistemin bizi utandırmak yöntemi. Belki de en sinsi, en tehlikeli yöntem. En kötü yöntem belki de. Bedenimizden utandırır. Yüzüne bakıyorsun, yüzünden utanıyorsun. Burnun büyük diyorsun. İşte gözüne bakıyorsun, gözün böyle diyorsun. Yok saçım böyle diyorsun. Hani bu utanmak değil mi mesela? Hani bunları çok sıradan gibi hani algılıyoruz ya bazen. Bedenine bakıyorsun, yok karnım böyle yağlı. Böyle yağ halkaları oradan gözüküyor. İşte şuram böyle, buram öyle vesaire. Bence bunlar hepsi çok çok çok sistemin beslediği şeyler ve hepimiz bunları çoğu zaman görüyoruz. Sadece tabii ki de bunların hepsi bedenle olan ilgili şeyler değil. Finansal durumumuz, işimiz, sahip olduklarımızın çoğusunu utandırır sürekli bizi. Ya tam böyle sahip oldun, aa tamam ne diyelim, mesela maddi herhangi, işte evim oldu, arabam oldu, telefonum oldu dedin. O anda utandırır seni. Daha bugün sahip oldum bak. Daha bugün mesela yeni bir şey aldım kendime. 5 gün sonra utanıyorum. Neden? Çünkü böylece sistem, hani bu bir circle ya, sürekli dönüp dolaşıyor. 5 gün sonra çünkü iPhone 15 çıkınca iPhone 15 olmadığı için elinde utanıyorsun. Telefonunuzun, yani zaten telefonum var ama. Böyle şeyler, taşıyamadığımız utanç duygularımızı daha sonra birbirimizin üstüne püskürtmeye başlarız. Mesela utandırıldığı telefondan kurtulmuş bir başkalarını utandırmaya başlar. Yeni bir telefon almışsın. Bunu hiç anlamazsın yaparken. Öyle bir böbürlenirsin, bir şey anlatırsın, bir şey gösterirsin. Bir bakıyorsun kişi içselleştirmiş, gitmiş evde utanıyor eski telefonu kullandığı için. Alın size sarmal mesela. Ya da yani telefon örneği ya da işte o burnun büyük olma örneği, bunlar sıradan şeyler. Herkesin kişisel utanç kaynakları olabilir yani bunlar. Bunlar sadece bunlar değil. Çok büyük, çok büyük utançlarımız var. Oysa bilmiyorum, utanç kişinin içinden gelmesi gereken oldukça geliştirici ve öze yaklaştırıcı bir duygu ya hani. Yapay utanç duygusu tüm benliğimizi yıkan bir canavara dönüştü. Sarar sizi, çaresiz kalır, özünüzle bağlantınızı kaybedersiniz. Bu anlamıyla yapay utanç duygusu insan ruhunu ve bedenini mahveder. Bu yükün altındaki kişi aç bir hayvanı beslemekten başka bir şey yapmaz. Orijinal olan, gerçek olan utanma duygusunu duyamayız. İşte bu kadar kritiktir aslında. Ve Jung bunu bataklığa benzetir. Ya Jung'un ben gerçekten yorumlarını çok severim ama bunu burada çok açmamış gibime geliyor. Hani bataklık derken ne? Batıyor muyuz yani o sırada biz? Onu çok anlamadım. Brené Brown bunu çok daha güzel açıklamış, Jung'dan almış. Buna çoğunlukla ruhun bataklığına yürümek olarak Brené Brown demiş. Sadece bataklık dememiş. Bataklıkta yürümeyi öğrenelim diyor. Orada yaşamayı hiç kimse istemez elbette. Kıyıda durup üzerine sadece konuşabiliriz bataklığın üzerine. Ancak bu bir çözüm değildir. Ha bir şey vardır, kestirme yol, kısa bir yol vardır. Bir de o bataklığa girmeyeyim ya, kim uğraşacak ancak kısa böyle bir kestirme yoldan geçeyim derken işte çelişki burada oluyor. Öyle bir kestirme yol hiçbir zaman olmayacak duygularımızda. O bataklığa girmek gerekiyor maalesef. Sağlıklı yaşamla ilgili mesela bu çok güzel bir örnek olabilir belki burada. Brené Brown yine bu örneği vermişti. Şey diyordu, sağlıklı yaşamla ilgili şu an hepimiz çok bilgiliyiz değil mi? Yani küçük bir çocuğa bile sorsan şu an protein ne olduğunu söyler sana. Ve karbonhidrat, vitamin değerleri, glisemik indeksinden tut da her şey. Ancak gelmiş geçmiş en obez çağ haline geldik. Nasıl oldu bu? Bu kadar bilgiliyken en çok ilaç kullanan, en bağlı ve en borçlu. Bu da aynı duygularımız gibi değil mi? Bu bilgileri bildikten sonra işte Jung'u da biliyorsun, Freud'u da biliyorsun, onu da biliyorsun, bunu da biliyorsun. Meditasyon da yapıyorsun diyelim, belki yoganı da yapıyorsun ama bunların üzerine hiç çalışmıyorsun. Hiçbir şey yaramaz ki. Yani bu podcast'i yolda dinliyor olabilirsin. Vay canına, ne kadar da doğru diye düşünmüş olabilirsin Jung ya da Brené Brown. Ama gerçek şu ki sadece de kıyıdan durup bakıyorsun ve acı çekmeye devam ediyorsun. Yani seni bataklığa davet ediyorum. Buralar hiç de güzel değil, pek eğlenceli olduğunu söyleyemem ben. Bazen Brain'in söylediği gibi bataklıkta yürüdüğümü değil de boğulduğumu düşünüyorum. Çünkü bilmiyorum, o sırada aman kimse görmesin kafasındayım. Çok güzel gelsenize demiyorum. Ancak kıyıda durmak daha acı verici. Onu net şekilde söyleyebilirim. Kıyıda durup sadece durayım böyle bir bakayım, yok. O daha acı verici. Yani bilmiyorum, ben örneğin geçen her şeyin de listesi olduğu gibi tabii yazıyorum ya bu tarz şeyleri ben. Ben zannettim ki hani böyle bir 5-10 tane herhalde bir şeyim vardır. Utandığım şeyler vardır. Bir oturayım yazayım dedim. Anca olur düşündüm. Oturdum yazdım utanç listesi diye böyle 10 tane de daha numaralamışım böyle. 1, 2, 3, 4, 5 derken yani tahmin edin kaç tane utancım çıktı ortaya benim. Ve bunu yaparken ben 2023 senesinde geçirdiğim kötü ve iyi anları yazarken evde Niagara şelalesi şeklinde ağladığımı hatırladım. Dedim ki ya ben bunu bu kez evde yapmayayım yalnız başına. Şimdi ne gerek var boşu boşuna o kadar çok ağlayacağım. Gideyim bir topluluk içerisinde yapayım. Aşağıya indim işte yürüyüş yaptım falan. Sonra oturdum bir kafede. Defterimi koydum. Defterimde utanç listesi yazıyor ve utançlarımı yazmışım. Utançlarımın hepsini yazmışım. Utanç listesi de başta böyle büyük harflerle altında kırmızıyı çizmişim. Girdim sıraya. Sırada böyle kahve alıyorum vesaire. Bir baktım. Abi yanımdaki birisi benim utançlarımı okuyor. Yani okuyor. Hani okuduğunu görüyorum. Böyle göz ucuyla okuyor. Öyle güzel okuyor ki. Nedense hiç aklıma gelmiyor ki. Arkamdaki insan sıraya girmişim ya. Hani şey söyleyeyim. Ben bir cüzdanımı alayım geleyim diyemiyorum. Çünkü utanıyorum. Hani gideceğim benim utançlarımı görmüş ya. Ben zaten çok utanmışım onları yazarken. Aman kimse görmesin diye böyle gizli gizli yazıyorum. Adam okuyor bunları. Şimdi çok utanıyorum. Aynı zamanda defteri de almak istiyorum. Neyse içimden dedim ki ben şimdi bu adamı utandırayım ya. En iyisi utandırayım ben bunu gideyim. İşte siz ne biçim adamsınız, ne biçim beyefendi, ne yapıyorsunuz? Benim iznim olmadan vesaire. Ama dedim ki hayır ya bu bende bu nezaketsiz bir davranıştır şimdi. Böyle bir şey yapmayayım. En iyisi gideyim böyle tatlı bir dille. Kusura bakmayın beyefendi. Ya siz benim günlüğümü mü okuyorsunuz? Benim şeyimi mi okuyorsunuz? Cık, utanmıyor musunuz beyefendi? Böyle mi desem dedim. Hayır dedim ya. Şimdi bu bir öfke sonuçta. Ben şu an öfkeliyim ve çok utanıyorum. Kırmızı yanaklarım kıpkırmızı ve içim böyle yanıyor yani hani. Ama bir tepki vermem gerekiyor net bir şekilde. Beceremedim. Yani kahvemi aldım. Geldim, oturdum, defterimi kapattım. Sadece böyle adama baktım. Sanki o bakışlarım çoğu şeyi anlatıyormuşçasına. Hiçbir şey diyemedim. Öyle baş edemedim yani. İşte bu öyle zor bir şey. Şimdi utanmanın ne olduğunu biliyorsun. İnsanı utandıracak mısın? Utandırmayacak mısın? Utandıracaksan bunun üslubu nedir? Ama utandırırsan belki gidip kendini kötü hissedecek. Gibi gibi gibi. Neyse. Yani hani dolayısıyla bu bataklık çok tatlı bir şey değil. Yani ben onu gizli gizli yazarken birisi mesela öyle bir okuması beni çok kötü hissettirdi o sırada. O nedenle ya sen ne yapıyorsun ki diyebilirsiniz. Yani sen kendin ne sanıyorsun ki iki kitap okudun şimdi acıdan kurtulmuş gibi hikayeler anlatıyorsun diyebilirsiniz. Ancak bilmiyorum bence bunların hepsi cesaret isteyen şeyler. Ve hiç kimse uğraşmaz çok kolay kolay oturup bunları yapmakla. Uğraşarsan eğer gerçekten beraber botları ayağımıza girelim ve bir tane de bataklık bulalım orada yürüyelim demiyorum tabii ki de. Sürekli bataklık içerisinde yürüyelim demiyorum. Ama bunları günü üzerine çıkarmak çok daha anlamlı oluyor diye düşünüyorum. Gerçi güzel bir etkinlik olur da böyle botlarımızı giyelim, bataklıkta beraber yürüyelim. Evet. Yani bu gizlilik anlamıyla ilgili birazcık daha gizletmek. Mesela o adamdan o kadar ben onu gizlenmesini istedim, görmemesini istedim vesaire. Bir süre sonra aslında şey oluyor. Bunu modernizm de bu arada dayatıyor bize. Gizletmeyi, kaybetmek gibi gösteriyor modernizm. Şey utancı ya hani yenilgi gibi bir şey. Oysa en önemli kazanç belki de en başından beri. Böyle bir yani bu utanıyorsan zaten yüzsüzsün bu arada. Utanmıyorsan pardon yüzsüzsün zaten. Yüzsüzlük gibi bir şey oluyor bu bir nebze. Bu arada yüzsüzlük şey Hayao Miyazaki'nin bir tane Spirited Away filminde figür vardı ya siyah böyle cübbeli beyaz maskeli bir tipleme. Tam bence oradaki karakter de bunu yansıtıyor. Brené Brown'un dediği o yüzsüz adamı yansıtıyor. İzleyenleriniz varsa izlemediyseniz tavsiye ederim müthiş bir film. Evet şimdi bu korkaklık ile karşılaştırılan bir şey aynı zamanda. Yani utanç. Zaten utanç her şeyin altından korku çıkıyor zaten. Belli. Bir erdemden ziyade zaaf olarak gösteriyor bize dünya şu an değil mi? Modern dünya. Oysa utanmıyorsak durum vahim demektir. Mesela düşünsene yalancı yalandan utanmıyor. Zalim zulmünden utanmıyor. Kibirli kibrinden utanmıyor. Bunlarla övünüyor. çok kocaman bir dehşet bir dünya olurdu o zaman. İyi ki de böyle utanma bir şey var yani, insanlar utanabiliyor. Bu nedenle bak çok karışık bir şey anlatıyorum gibime geliyor. Ama ben en başta dedim ya, bu iki, yani utanmak ikiye ayrılıyor. Gerçek utanma var. Bazen iyi gibiymiş gibi bir şey anlatıyorum ya ben bunu. Bazen de yapay olan utanma var. Bu dıştan gelen bir utanmadır. Böyle şeyden utanmamayızı kastediyorum. Yani herkesten zaten utanamıyoruz bu arada. Bir şey olmuştur mesela. Birisi duyarsa bunu utanırsın. Ama farklı bir kişi duyarsa çok da sıradan gelir, hiç utanmazsın. Hani önceliğin o kişinin statüsü belki de, yaşı, seni ne kadar tanıyor, kim vesaire. Ve benim mesela çok yakın bir arkadaşım, yine arkadaşlarım arasında değişir. Benim bir utancımı duyursa çok utanmam. Ama bir hocam duyarsa yerin dibine girerim. Örneğin bunun gibi bir şey. Bu da aslında toplumda olan birçok davranışların kültürel ve sosyal olarak değişkenliği gösterdiği gibi bir şey de olarak algılayabiliriz. Yani farklı ülkelerde zaten bir utanç, Türkiye'de utandığın şey, örneğin Norveç'te utanmazsın sen buna. Bu sıradan bir şey olabilir. O nedenle utanç aslında bir şekilde her zaman aynı olacak diye bir şey değil utandığımız şeyler. Evrensel değil demişti şey. Evet, Yan Alpay o nedenle çok güzel bak demiş. Evrensel değil demişti utanç. Katılıyorum buna. Utancın bir tersi kavramı nedir? Mesela tersi de var değil mi? Gurur duymak. Mesela gurur duyarsın. Ha, aynı örneği o vermişti. Diyordu ki mesela Türkiye'de gurur duyduğun şey başka ülkede utanç duyduğun şey olabilir. O nedenle utanç kişiden kişiye değişir. Coğrafyadan coğrafyaya değişir. Zamandan zamana değişir. 20 sene önce utandığım şeye şu an gülüp geçebiliyorum. Şu an utandığım şey belki de 10 sene sonra gülüp geçeceğim bir şey olacak. Değişebilen bir şey. Yani çağla ilgili bir şey de aynı zamanda. Bu değişimin iki büyük sebebi var. Birincisi mahremiyetin tanımının değişmesi. Mahremiyet değişiyor. Eskiden utanç kavramı mahremiyetle doğrudan ilişkiliydi. Eve giren çıkan insanlar, cinsellik, çıplaklık, küfürlü konuşmalar, bunlar hepsi en önemli utanç kaynaklarıydı. Ama bu mahremiyetin sınırı olan her şey utancın başlangıcı da aynı yerdeydi ve yavaş yavaş bu değişime uğradıkça artık mesela küfürlü konuşmak genç arasında çok normal bir şey. Ya da çıplaklık demeyelim ama hani duruma göre farklı giysiler giyip ve bu çok normal, utanç duymadığımız bir şey haline geldi. Ya da eve giren çıkan insanlar, bu da normal hale geliyor. Yani çoğu şey diyelim, mahremiyet algısı değiştiği için artık utanç duyduğumuz şeyler de değişiyor. Ve bu aslında şu anda öyle. Örneğin Japonya'da vardı sanırım ya, aynen. Utanç toplumlarının iki örneği mesela bu Japonya ile Türkiye. Japonya'da bir hata yaptıklarında şahitlerinin harakari yapmasını duymuş muydunuz bilmiyorum ama bunu anlatmayayım, çok kötü bir örnek çünkü. Yani örnek demeyelim de gerçekçi bir şey ama mide bulandırıcı biraz, siz kendiniz bakarsınız. Ya aynı şey gibi Türkiye'de mesela 17 yaşında hamile kalan kızını öldüren anne gibi. Niye mesela bunu yapıyor? Hangi utanç kaynağı olabilir ki bunun için? Değil mi? Bunun karşılaştırma belki aynı olabilir. Bu siyasetçiler içerisinde de mesela çok geniş bir şekilde kullanılan bir durum. Mesela yozlaşmış bir siyasetçi olur. Sürekli rüşvet alıyor. Ve mesela bu değişiyor onların içerisinde. Şimdi o siyasetçi sürekli rüşvet alıyor ya. X siyasetçi de sürekli rüşvet alıyor. Bunlar birbirlerine utanmıyorlar. Yani çok normal bir şey. Hiç utanmaz değiller zaten. Ama o X siyasetçi sürekli rüşvet alıyor ve karşı taraf kendi takımından olan seçmen onu yargılıyorsa, evet o zaman utanıyor. O nedenle bu sosyal hiyerarşiye bağlı bir şey aslında utanç. Belki o nedenle ben şey dedim az önce, hani hocam benim utancımı görerse ben utanırım ama çok yakın, tamamen samimi olduğum bir arkadaşımı görerse ben utanmam. Olabilir mi acaba? Olabilir. Bilmiyorum. Bu nedenle doğru yaparız ama başkası seni kusurlu görür ama doğru yapıp yapmadığında değişir. Neden? O değerler daha çok önemli. Bana ne ya o tekinden? Bana ne ya başkasından diyebilirsin. Bana ne ya o kişi görüyor mu görmüyor mu? Ben böyle istiyorum, böyle yapıyorum. Yani böyle bir şey düşünülebilir. Şimdi eğer ayıplanmaktan utanmıyorsan, eğer ayıplanmaktan, suçlanmaktan, yani böyle şeylerden utanmıyorsan zaten tabii ya bana ne ya başkasından diyebilirsin. Her türlü delilik yapabilirsin. Olabilir yani bunlar. Bir özgünlük mü onu bilmem ama hani bu sadece tartışılır yani, hangi değerler esasında bunları yapıyorsun sen. Çünkü bazen şey oluyor mesela, bana ne ya o tekinden diyemiyorum. Mesela bana ne ya hani bu yorumlardan diyemiyorum. Tabii ki de bu benim benliğimi inşa ediyor. Yer alıyor yani bu. O nedenle başkalarının yorumu benliğin inşasında çok önemli bir yer alıyor. Bu utanç kaynaklarının olan yorumlar. Bu duygu çok da güvenilir olmakla beraber işte böyle bizi etkileyen bir şey de aynı zamanda. Mesela kişisel kitap okuduğum için ben eski zamanlarda mesela utanıyordum bundan. Çünkü etrafımdaki kişisel kitabı okumayan insanlar vardı ve bunlar bunu şey olarak görüyordu işte. gerizekalıca bir şey, saçmalık bir şey görüyordu. Şu an mesela kitap okuyabiliyorum. Hiç utanmıyorum da ve çok rahat bir şekilde okuyorum. Ortamda da okuyorum. Tavsiye bile veriyorum. Veya mesela bence bu kitap şu an kişisel gelişim bir kitabı yani. Mükemmel Olmanın Hediyeleri kitabı. Hatta üzerine araştırma bile yapmışım yani ve o nedenle ne oluyor? Mesela ben bu etrafımdaki insanların yorumlarını dikkate alıp kendimi böyle inşa etmişim ya. Farklı bir şeylere uğramışım. Senelerce kişisel kitap okumamışım. Şu an bakıyorum hayır işte öyle bir şey değilmiş yani gayet okunabilecek bir kitapmış ve utanç duymaman gerekiyor bunun insanlara her zaman Kant okuyacaksın işte her zaman çok derin felsefi konular üzerine tartışma yapacaksın diye bir profil çizmemek lazım. Belki de buna ihtiyacım var belki de ben Kant okuyabilecek seviyede değilimdir bu gibi şeyler. Ve o çekirdek işte böyle insanlar içerisinde olunca belki de o insanların çoğusu da aslında kişisel gelişim kitaplarına ihtiyaçları varmış, okumak istiyorlarmış ama X kişi, B kişi, B kişi, X kişi sürekli daha entelektüel olabilmek için, daha böyle entel gözükebilmek için böyle zorladığı için herkes bir şekilde vazgeçti mesela bu şeylerden. Çünkü onay görmek değil mi? Normalleştirmek aynı zamanda gerekiyordu. Yani bir aptal konumunda hiç kimse konulmak istemez. En çok da bundan korkuyoruz bence. Yani hiç kimse daha böyle akıllı gözükmek, daha hele bir de entelektüel gözükmek istiyorsan hiç aptal yerine konmak istemezsin. Esprilerine gülünecek bir insan gibi gözükmek istersin. İşte konuşulduğu bir şey konuşuyorsun, herkes seni dinlesin gibi bir yerden. O nedenle bana ne ya demek biraz reçsizce bir davranış olur. Ve utangaçlık tabii ki de burada devreye girmez ama... Benlik inşamızda tabii ki de herkesin, bütün insanların büyük bir rolü var. Bu duygu çok da güvenilir olmakla beraber kişisel bir yerden aynı zamanda. Çekirdek, mesela bu bana ne ya bu insanlardan dediğin, hani çok da önemsemediğin insanlar diyelim. Onlar seni bir yerlere taşıyabilir, bir yerden düşürebilir. Bu nedenle aslında onay çok önemli oluyor bu konuda. Utancın direkt ilk panzehri onaylanmak. Ya yani bu sadece bununla sınırlı da değil. Hani mesela örneğin bir espri yapıyorsun. Kendin böyle kocaman ağzını açıp gülmeye başlıyorsun ama bakıyorsun kimse gülmüyor. Orada da utanabilirsin. Olabilir. Utanç birçok şeyde fakir olduğun için en çok mesela utanırsın. Neden? Mesela muhtemelen birileri seni hor görmüştür belki. İstediğin bir şey yapamamış ya da istediğin bir şeyi alamamışsındır. Utanmışsındır değil mi? Çözülebilir bir şey mi? Elbette çözülebilir. Ama zamanında utanmışsındır ve bu tetikleyen bir şey oluyor seni artık ileriki hayatında eğer bunu oturup üzerine düşünmüyorsan. Kilolu olduğun için utanıyorsun mesela. Çok kilolusun ya da bedeninde herhangi bir kusur var. Neden utanıyorsun mesela? Hani bunun anlamına baktığında aslında muhtemelen birileri seninle alay etmiş. İstemesen bile. Senin üzerinden olmasa bile başkasının kilosu üzerine istediğiniz kıyafeti almamışsınızdır belki. Bedensel performansla yetersizlik gibi vesaire. Çözülebilir bir şey. Elbette çözülebilir bir şey. Ama bunu çözmediğin için veya üzerine oturup herhangi bir şekilde bakmadığın için bunlar artta kalan şeyler olarak maalesef ki ileriki herhangi bir olaylarda önüne çıkabilecek şeyler olarak sunuluyor sana. Yani dediğim gibi bunlar sadece işte arabasından utanan, ben arabasına utanan insanı biliyorum yani gerçekten. Arabası var ama utanıyor bundan çünkü çok daha iyi olabilecekken arabası muhtemelen eski bir araba diye utanıyor. Bunu geçtim, çocuğundan utanan insanlar, eşinden utanan insanlar, aptal gözükmekten utanan dedim zaten bunu. Bilmiyorum yani her şeyden utanma, kendinden utanmak zaten bunun en başta olan şey ve çok kötü bir şey maalesef kendinden utanmak. Burada hiçbir şey yapmasanız da mutlaka bir pratiğin olması gerekiyor. Ve utanç verici şey bazen hiç kendin olmayabilirsin. Başkasının adına da utanabilirsin bu arada. Bu da çok benim yaşadığım şey oluyor. Sanki o lafı siz söylüyormuşçasına kendinize karşı tarafı yerine koyarsınız, bir empati geliştirirsiniz. Ne kadar utanç verici bir durumda olduğunu düşünürsünüz ve siz utanmaya başlarsınız. Utançta empati çok yüksektir zaten. Utanç duyabiliyorsan eğer empatin çok yüksektir. Bergman, çok sevdiğim bir yönetmen. Bergman'la ilgili bir video yapmıştım YouTube'da. Onu izleyebilirsiniz. Bu röportajında orada da söylemiştim. Bir şey söylemişti utançla ilgili. Bir röportajında onu şey soruyorlar. Gidişat çok kötü. Dünyayı nasıl kurtarabiliriz diye. O da şey demiş. Dünyayı tek bir şey kurtarabilir. O da utanç. Evet, bence bütün bu podcast'in konusunu ele alabilecek bir cümle olabilir Berkman'ın söylediği şey. Şöyle bir şey var. Bundan kaçmak istiyor musun? Önce onu soruyorum. Yalnız bırakmamak için paylaşmalı mıyız sence? Yoksa bundan kaçmalı mıyız? Kaçmak bir nebze bastırmak aynı zamanda. Hiç üzerine düşünmediğin bir şeyse şimdiye kadar. Demek ki bastırmışsın ve kaçmışsın ve ben utanmıyorum demişsindir. Yoksa paylaşmak taraftarı mısın hani? Onu önce bir düşünmek gerekiyor. Diyelim ki 5 şıkkı paylaşmak taraftarı ve bunu iyileştirmek taraftarısın. O zaman utanç duygusunun en iyi panzehri ne demişti? Kabul görmektir. Örneğin işimi kaybedersem duymak istediğim en son şey mesela şu olabilirdi. En azından daha çok kitap okuyabileceğim bir zamanım var. Ne güzel sana, ne mutlu ki çalışmıyorsun. Yani bardağın dolu tarafından bakmak, olumsuz olmamak, ruh emici olmamak iyi bir şey. Ancak denge de önemli. Her şeyde olduğu gibi. Burada ben şimdi sürekli bardağın dolu tarafından işte hayat böyle güzel, öyle güzel. Sürekli mutlu olamayız. Zaten böyle bir şey yok. Hiç kimse sürekli mutlu olmak da istemez. Bu deneyimler, bu kusurlar, bu engeller, bu acıların hepsi normal şeyler ve olması gereken şeyler aslında. Bunları yaşamazsak zaten mutsuzluk mu, mutluluk mu? Bunlar hiçbirisinin ayrımını edemeyiz. O nedenle bunlar normal şeyler. Sadece kontrolünü sağlaman gerekiyor belki de. Ve bu olumlu yaklaşma, yani birisi, şimdi arkadaş tiplerini anlatacağım ya. Bu arkadaş tiplerinin en başta uzak duracağımız arkadaş tipi ya da kişi tipi diyelim ya da herhangi bir kişi olabilir bu. Sen burada acını anlatıyorken karşıdaki kişi bunu olumluya dönüştürmek istemesi sürekli yani. Hani neredeyse sıfır empati gibi bir şey. Ben de yapmışlığım var bunu bu arada. Çoğumuz belki yapmışızdır, bilmiyorum. Ama bunu mesela şu an yavaş yavaş bilinçleniyorum ya. Artık dikkat etmeye çalışıyorum diyelim. Ve utanç elimizi uzatıp hikayemizi anlatmamızdan nefret eder. Utancın en sevmediği şey anlatılmak, anlaşılmak, iyileştirilmek. Utanç bunu hiç sevmez. Utanç paylaşıldıkça hayatta kalmaz. Kimle paylaşmak çok önemli. Öyle mahalledeki insanlarıyla değil tabii ki. Çünkü hikayelerimiz herkese anlatılmak için değildir tabii ki de. Mesela ben utandığım şeyi sosyal medyada kolay kolay paylaşamam. Hiç kimse yapamaz herhalde. Onları dinlemek için bir ayrıcalık gerekiyor ve paylaşmadan önce kendimize hep şunu sormalıyız. Hikayemi, dinleme hakkını kim kazandı? Hayatımızda bizimle oturup utanç öykülerimize zaman ayırabilen ve bizi güçlü yanlarımızı ve mücadelelerimizi seven bir veya birkaç arkadaş kişi varsa çok şanslıyızdır. Kusurluklarımız, kırılganlıklarımız, gücümüzü kucaklayan ve bizi aidiyet duygusu dolduran arkadaş veya küçük bir arkadaş grubu ya da bir kişi bile olabilir. Aileye sahipsek ya da. Namız şanslı olabiliriz. Yani bizim bu kusurlarımız, kırılgan yanlarımız, utanç duyduğumuz şeyleri veya kendimizi eksik gördüğümüz şeyleri, bunları konuşabildiğimiz arkadaş türünden bir arkadaş. Brené Brown bu arkadaş türünü 6 tipe ayırıyor ve kesinlikle bu arkadaşlarla utanç duyduğunuz şeyleri paylaşmayın diyor. Birincisi, hikaye duyduğunda senin adına utanan kişi. Direkt bu insandan kaçın. Bu insana tabii ki de utancınızı anlatmayın. Eğer sizden utanacaksa. Hızlı hızlı geçeceğim burayı. İkinci, empati yerine aşırı sempatiyle yaklaşan kişi. Yani kişi söyledi, ah zavallı, ah ya sen neler yaşadın böyle canım benim. İşte acımayla yaklaşanlar. Bunlardan da çok hayır gelmez bu konuda. O nedenle bunlarda da utancınızı anlatmayın. Üçüncü, senin mükemmel birisi olduğunu düşündüğün arkadaş. Senden soyabilecek bir kişi oluyor bu. Sen mükemmelsin zaten. Senin bir kırılgan yanın olamaz. Hayır ya, sen böyle yapmamışsındır. Hayır ya, bu sana ait bir şey değildir bu vesaire deyip seni mükemmelleştiren ve bunu kabul etmeyen, senin utancını kabul etmeyen birisi. Bu da değildir. 4. Kırılganlıktan rahatsız olan ve azarlamaya çok meyilli olan arkadaş. Bunun olmasına siz izin verdin. Ya sen nasıl bunu yaparsın? Ya o sırada ne düşünüyordun gibi sizi azarlamaya ve eleştirmeye başlayan kişiler. Tabii ki de bunlar da hikayemizi ne yapmıyorlar? Hak etmiyorlar. 5. Her şeyin sürekli iyi olmasını gerektiğini düşünen, senin de sürekli kötü seçimler ve hatalar yapabileceğini reddeden, hayır sen bunu yapmamışsındır. Saçma ama canım, sen mükemmel birisin yani. Bu yine bir mükemmelliğe giriyor ama mükemmellikte şey vardı. Senden soyuyabilir. Burada senden soyumuyor. Sadece hiç kabul bile etmiyor yani senin bunu yaptığına. 6. Bağ kurmak yerine kıyas yapan arkadaş. Yani sen bir deneyimini anlatıyorsun, bir utancını anlatıyorsun. Karşındaki kişi hiç bunu oralı bile olmuyor. Kendisinden bir şeyler anlatmaya başlıyor. Yani ya sen bir dur, sen bu dur. Geçen ben de şöyle bir şey yaşadım gibi bir şey. Ya bu ne ki ya? Sen ne yaşıyorsun ki sen? Daha ben de şunu yaşadım gibi. Duy mu? dur pardon. dur deyip saatlerce kendini anlatan kişi. Ben bunlara çok tahammülü değilim. Bazen biz de yapıyoruz bunu. Bak, ben bunu yapmıştım vardır. Mutlaka şu an Anlatırken hatırladım. Ama yok, ben düşünürüm. Hani birazcık dinlerim, düşündüğüm vesaire bir şeyler destek meslek. Sonra kendimden de bir örnek vermek. Bu kendimden kıyasa girmiyor benimki sanırım. Çünkü ben kendime örnek vererek onun utancını biraz daha hafifletmek amacıyla hani bak biz de aynı gebedeyiz. Ben de sen de aynı gebedeyim. Ben de böyle bir şey yapmıştım var. Biraz rahat olsana gibi bir şey. Peki sen o korkuların nereden geliyor düşünüyorsun? Hiçbirisi öyle durduk yere senin hayatında düğümler atmıyor ki. Hepsinin bir nedeni var. Belki anlatamıyorsan bile mesela pratik yapabilirsin. Ben bunu yapıyorum mesela. Bu bana daha kolay geliyor. Hayatında birileri olmayabilir anlatacağın kişiler. Kimseye güvenli de olmayabilir belki. Hala da çok anlatabilecek de seviyeye kadar gelemediysen eğer. Pratikler yap o zaman. Mesela yazılar yaz. Bunun üzerine geniş geniş. O sırada duyduğun şeyler neydi? O korkular neydi? Neden utandığınla ilgili? Çünkü bunlar pratik ya da birisine anlatmak vesaire. Bunları yaptıkça özgünlüğün kendine gelecek. Yani yapma nedenlerimizden bir tanesi. Özgünlüğünü bulabilmek. Hani utanç dıştan geliyorsa bu kötü bir şeydir dedik ya. Seni çok değiştirmiş çünkü. Özünden kopmuşsun. En azından bunlara yavaş yavaş çözümleyerek özüne dönebilirsin. Çünkü zaten kendin busun yani. Kendin utanmaman gerekiyor aslında belki. Hiçbir şeyden utanmaman gerekiyor. Hayatından, hayatındaki insanlardan, elinde olan şeylerden, yetemediğin şeylerden. Belki bazen salaksın, belki bazen şapşalca şeyler yapmak istiyorsun. Ne bileyim belki sıradan bir hayat, sıradan şeyler. Yani bunlardan kim seni utandırdı? Kim sana o değersizliği yaşattı ki? Sen hala bunlarla yaşıyorsun ve kendini sürekli ama sürekli yetebilmek için uğraşıyorsun. Bunlar zaten sürekli beynimizin içerisinde böyle hani yetersizlik, değersizlik, işte utanç vesaire böyle topluca kamp kurmuşlar sanki böyle. Ve hani içimizde yaşıyorlar. Hani çok da rahatlar orada yani. Belli ki kolay kolay da gidecek gibi de durmuyorlar yani. Onları bir oradan rahatsız etmemiz gerekiyor gibime geliyor. Utancın çok sevdiği iki cümle vardır. Birincisi yeterli değilsin. En sevdiği cümle budur. İkincisi de sen kendini ne zannediyorsun? Çok şükür ki ben bu yaz öz şefkat konusunda çalıştım ve okumalar yaptım. Konuda bilinçlendiğimi söyleyebilirim. Bana çok yardımcı oldu. Şu an muhtemelen bu utanç konusuyla bir de öfkeye çalışmıştım bir ara. Öfke konusuna vesaire. Bunları kolay kolay kucaklayamazdım. Şu an öz şefkat konusunda bilinçli olduğum için biraz daha rahatım diyebilirim bu konularda. Brené Brown bu konuyu öz şefkate bağlayarak şunu diyor. Kalbinle yaklaşmayı dene diyor. Bütün kalbinle yaşamak, gece yatağa girerken evet mükemmel değilim, evet kırılganım, evet bazen korkarım ama bu aynı zamanda cesur olduğumu ve sevgiyi ve aidiyet hak ettiğimi gerçeğini değiştirmez. Olduğumuz kişiyi kucaklayın. Hepinizin savunmasız anları vardır. Yaşamda kendimizin sırtımızı döndüğümüz, iç sesimizden acımasızca bas bas bağırdığı korkunç anlar. İşte tam böyle süreçlerde okunması gereken bir kitap diye düşünüyorum bu. Utanç kusurlu olduğumuzu ve bu nedenle sevgiye ve adete layık olmadığımızı inanmanın yoğun acı veren duygusu veya deneyimidir. Sevmek ve kendimizi kabullenmek cesaret eyleminin en büyük, belki de en önemli konusudur. Mesela kendini en sona bırakan toplumlarda hep bu eksiklik oluyor. Öz sevgi, kendini kabullenmek. Utanca karşı bir de en büyük direnç kahkaha gerektirir. Bu da öz şefkatten geliyor zaten. Durduk yere kahkaha atamazsın tabii ki de. Gerçi ben böyle bir şey yapmıştım. Yine bir yerde okumuştum sanırım. Böyle utanç duyduğun bir ana gidiyorsun. Utanç duyduğun muydu? Evet sanırım öyleydi. Utanç duyduğun bir ana gidiyorsun ve onu böyle canlandırıyorsun gözünün önünde. İşte gözünü kapatıyorsun vesaire. Orada düşünüyorsun iyice içine giriyorsun. Belki bir alarm kurmuşsundur 10 dakika 5 dakika. Sonra gözlerini açıp hiç durmadan kahkaha atıyorsun. Manyakça bir şey. Çok beceremedim ama denedim. Evet. Yani genel olarak burada özgünlüğümüzü tekrardan, bu utancımızı, o öz olan utancımızı tekrardan kaybetmeden ve bundan uzaklaşmadan özümüze dönebilmek için aslında bu yapay olan utançtan uzaklaşmamız gerektiğini anladık. Bunları nasıl çözümleyebiliriz veya nasıl iyileştirebiliriz? Bunlar üzerine konuştuk ama kitapta bir tane şey vardı, alıntı vardı, onu söyleyeceğim, okuyacağım ya da. Şöyle diyordu: kimse izlemiyormuş gibi dans et, kimse dinlemiyormuş gibi şarkı söyle, hiç kırılmamışsın gibi sev ve dünyada cennetteymişsin gibi yaşa. Olduğumuz kişiden kaçmamak gerekiyor gerçekten. Onunla nasıl baş edebileceğimizi biliyoruz. Hayatımızda böyle ayrıcalıklı insan olması lazım. Utancımızı konuşabileceğimiz, derdimizi anlatabileceğimiz. Bunu anlatmak ve üzerine pratik yapmak, buna karşın direncini kurmak aslında literatürde Shame Resilience olarak geçiyor isim olarak. Belki genişçe bakabilirsiniz. Peki bunların ışığında bir soru sorsam yine. Bu soruları burada üzerine çalışabilirsiniz. Utanç dayanıklılığı konusunda sen ne düşünüyorsun? Yani utandığın anlar nedir ve bu utancını kucaklayabiliyor musun? Öz şefkatli olabiliyor musun onlara karşı? Çünkü hepimiz aynı mücadelenin içindeyiz değil mi? Yani hepimiz aynı gemideyiz. Bir tek ben değilim, bir tek sen değilsin diye düşünmek lazım belki. Yani bazen buna inanamıyorum. Senden böyle misin? Ben de mi böyleyim? Bir tek bende mi var böyle bir hayat? Hepimiz biriz oysa, bir birden geldik. Bir tek benim mi ailem sorunlu? Bir tek X kişinin mi dağınık ve gürültücü bir kontrolsüz aileye sahip? Ya da bir tek sen mi sadece yetersiz hissediyorsun? Sadece ben mi zor zamanları geçiriyorum? Sadece sen mi sadece yası atlatıyorsun? Yani hiçbirimiz bunlardan uzak değiliz. Hepimiz aynı gemideyiz. Öyle ya da böyle bu deneyimlerden geçiyoruz. Bundan utanmak ya da bunları paylaşmamak, bunları gizlemek seni daha güçlü birisi yapmaz. Kırılganlıktan neden korkuyorsun ki? Kırılgan olmaktan, güçsüz gözükmekten. Çok zor zaman atlatıyorum şu an demek ve sadece sohbet etmeye ihtiyacım var demek seni çok kırılgan birisi yapmaz. Biraz yapar. Ama bu bir cesaret isteyen bir şey. Ne var canım orada ya? Çok kolay bir şey. Ben cesaretim de var ama istemiyorum. Konuşmak istemiyorum diyebilirsin. Ama bence bir dene. Çünkü gerçekten hangi günler için kardeşliğimiz göstereceğiz ki birliğimizi göstereceğiz. Hep böyle toplum içerisinde kolektif bir şekilde yaşıyoruz ve hep hikayelerden duyuyoruz bu kahramanlıkları, hikayelerde savaşan insanları vesaire. Belki şu an öyle bir durumda değiliz ama şu an bu acımasızca, maalesef ki acımasızca sistemin dayattığı bu duygu karmaşasının içerisine çıkabilmemiz için hepimizin birbirimize ihtiyacımız var. Konuşabilmeye ihtiyacımız var. Anlaşılmaya, dinlenmeye, yardıma, el uzatmaya. El uzatamıyorsan bunların konuşulmasına. Çok uzun bir konu oldu ve ben yer yer çok boş konular konuştum diye düşünüyorum. Ama bunlardan utanmıyorum. Evet, bu konular üzerine düşünürsün ve belki sorular üzerine yazmak istersin bir şeyler. Umarım utancın içeriden gelmiştir, dışarıdan değil. Sevgiler.